Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Ali Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 5. asıl bahillik ve tamah hastalığı hakkında. Bil ki dünya bütün fesatların sermayesi ve onun sevgisi de bütün günahların aslıdır. Bundan daha uğursuz ve kötü ne olur ki? Dünya Hak Teala ve dostlarının düşmanı ve Hak Teala'nın düşmanlarının dostudur. Hak Teala'ya kavuşmaları için onları Allah'ın doğru yolundan alıkoyar, yollarını keser. Hak Teala'nın dostlarına düşmanlığı da şununla bilinir ki onları aldatma, hile, şaşırtma ve yalanla kendi sevgisine çeker. Onları kendisine aşık yapınca onlardan uzaklaşır, düşmanlarının eline girer. Tıpkı elden ele dolaşıp her gün bir namahremle beraber olup arkadaşlık yapan alçak bir kadın gibi. Dünyayı sevenler bu dünyada oldukları müddetçe bazen dünyalık kazanmak için sıkıntı çekerler. Bazen de onu korumak için zahmet ve yorgunluk çekerler. Bazen de onun ayrılık derdini ve acısını görürler. Öldükleri zaman binlerce pişmanlık ve hasretle kabre doğru yönelirler. Öbür dünyada da Hak Teala'nın gazap ve azabını görürler. Alçak dünyanın hile tuzağından ancak dünyayı ve afetlerini bilen, cadı, büyücü, aldatıcı kadından korunup sakındığı gibi dünyadan korunup sakınan kimseler kurtulur. Zira dünyanın aldatması, hilesi, zulmü, fitnesi ve vurgunculuğu cadı ve büyücü kadınlarınkinden daha kuvvetlidir. Dünyanın afetleri, onu tercih etmenin kötülüğü. Bil ki Resulullah bir ölmüş koyun leşi yanından geçerken buyurdu ki, görüyor musunuz bu murdar insanlar nazarında ne kadar pis ve aşağıdır ki hiç kimse ona bakmıyor. Muhammed'in ruhu hükmünde olan Allah'a yemin ederim ki dünya Hak Teala katında bu murdardan daha hakir ve aşağıdır. Eğer Hak Teala katında dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı ondan hiçbir kafire bir yudum su vermezdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve ashabına, sizlerden Allah onu görür şekilde yarattığı halde ama olmak isteyeni bilir misiniz buyurdu. O kimdir ya Resulullah dediler. Buyurdu ki, Hak Teala dünyaya rağbet eden, ona gönül bağlayan kimseyi kör etmiştir. Dünyadan ümidini kesen, uzun emelden el çekene de kimseden öğrenmeksizin ilim nasip etmiştir. Kimse ona delil olmaksızın ona hidayet yolunu göstermiştir. Bir gün Resulullah dışarı çıktı. O anda da Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Bahreyn tarafından gönderdiği mal gelmişti. Ensar bunu duyunca sabah namazında toplandılar. Resulullah namazı bitirip selam verince hepsi peygamberin huzurunda ayağa kalktılar. Resulullah yoksa malın geldiğini mi duydunuz buyurdu. Evet ya Resulullah dediler. Resulullah size müjdeler olsun ki sizi sevindirecek çok işler olacaktır. Ben size fakirlikten korkmuyorum. Benim korktuğum dünyayı sizden öncekiler üzerine saçtıkları gibi sizin üzerinize de saçarlar. Sonra siz de sizden öncekiler gibi haset ve mücadeleye düşersiniz. Sonra siz de onlar gibi helak olursunuz. Yine buyurdu ki hiçbir şekilde kalbinizi dünya zikriyle meşgul etmeyiniz ta ki dünya sevgisine sebep olmasın. Dünyanın kötülüğü hakkında gelen haberler. Hazreti Ali kerremallahu vecihe buyurur ki, her kim 6 şeyi yerine getirirse, cenneti istemek ve cehennemden kaçınmak hususunda ona yetişir. 1- Hak Teala'yı tanıyıp ona itaat etmek. 2- Şeytanı tanıyıp ona muhalefet etmek. 3- Hak yolu tanıyıp ona sımsıkı yapışmak. 4- Batıl yolu tanıyıp ondan el çekmek. 5. Dünyayı tanıyıp kendini ondan dışarı atmak. 6. Ahireti tanıyıp onun talebinde olmak. Dünyada kötü olan şeyler. Bil ki dünyayı tanımak başlığı altında dünyanın kötülüğünden bir miktar bahsedildi. Burada şu kadarını bilmek gerekir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünya ve dünyada olan her şey melundur ancak Allah için olan şey ve onun zikri müstesna. Yine bilmek gerekir ki Allah için olan Allah sevgisidir. Allah sevgisi mezmum değildir. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bundan sonra bil ki dünyada olan her şey 3 kısımdır. 1. kısım hem zahiri hem de batını dünyadan olan şeylerdir. Dünyanın bu kısmının Allah için olması mümkün değildir. Bu kısım işlenen günahlardır ki günah ile Hak Teala'yı bulmak mümkün değildir. İkinci kısım sureten dünyadan olup fakat manen dünyadan olmayan şeylerdir. Bunlar zikir, fikir ve şehvete uymaktır. Eğer bu üç şey Hak Teala'nın rızası için ve ahireti kazanmak için olursa, her ne kadar dünya işleriyle ilgili de olsa, dünya kabiliğinden olmayıp Allah Teala için olur. Üçüncü kısım sureten dünya için olup dünya ile alakalı olsa da kast ve niyetle dünya için olmayıp Hak Teala için olması mümkündür. İbadet yapmak için kuvvet kazanmak niyetiyle yemek yemek gibi. Kendini günahtan korumak, çaresiz bir kadının ihtiyaçlarını karşılamak, yani karısının geçimini sağlamak için bundan başka Hak Teala'yı bilip onun zikrini, şükrünü yerine getirecek, taat ve ibadet üzere olacak ölümünden sonra kendisine de hayırlı dualarda bulunup ona hayırlı bir halef olacak salih bir çocuğun dünyaya gelmesi niyet ve kastıyla evlenmesi gibi. Altıncı asıl cimrilik, hırs ve mal toplamak. Bil ki dünyanın dalları çoktur. Onun dallarından biri mal ve nimet, biri de makam ve hürmettir. Bunlar gibi daha birçok dalları vardır fakat malın fitnesi pek büyüktür. Onun en büyük fitne olması ondan kurtuluş çaresi olmadığındandır. Allah Teala ona akabe yani dar geçit buyurmuştur. Nitekim fakat o dar geçidi aşmaya girişemedi buyurur. Hem de dünyadan daha zor geçit yoktur. Zira dünyanın ihtiyaçları, şehvetleri gibi askeri vardır. Ahiretin azığı da dünya ile hasıl olur. Zira yiyecek giyecek ve meskenden kurtulma çaresi yoktur. Bunlar da malın ta kendisidir ve mal ile elde edilen şeylerdir. Bu itibarla bunlardan vazgeçmenin çaresi yoktur. Onları elde etmeden selamet bulmak da müşküldür. Mal sevgisinin afetleri. Bil ki Hak Teala buyurur ki, ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Böyle yapanlar ziyan etmiştir. Resulullah buyurur ki, mal ve makam sevgisi kalpte nifakı, suyun toprakta tereotunu bitirdiği gibi bitirir. Yine buyurur ki, mal ve makam sevgisi Müslümanın gönlünü dağıttığı gibi iki siyah kurt koyun sürüsünü dağıtamaz. Malın kötülüğü hakkında gelen haberler. Bir kimse Ebu Derda radıyallahu anh'ı incitti. Ebu Derda, Allah'ım sen ona sıhhat, afiyet, uzun ömür ve çok mal ver dedi. Bu bedduaların en ağırıydı. Zira bunlar kime nasip olursa ahiret ahvalinden gafil olup helak olması muhakkaktır. Malın iyi yönleri. Bil ki mal gerçi birçok yönlerden mezmumdur fakat bir yönden de değerlidir. Zira malda hem hayır hem de şer vardır. Bunun için Hak Teala ondan hayır diye bahsetmektedir. Tekim Kur'an-ı Kerim'de eğer ölü hayır bırakırsa yani mal bırakırsa miras ana baba ve akrabalar içindir buyurmaktadır. Resulullah buyurur ki fakirlik küfre götürebilir. Bunun sebebi şudur ki fakir kendini çaresiz, muhtaç görüp ve dünyada çeşitli nimetleri görünce şeytan iva verip der ki Allah Teala'nın bu yaptığı ne biçim adalet, ne biçim insaf ve ne biçim haksız taksimattır. Bir fasıka ve bir zalime bu kadar mal ve nimet verir. Öyle ki malının haddini hesabını bilmez, koyacak yer bulamaz. Sen ise çoluk çocuğunla aç, çıplak kalmaktan perişan oluyorsun. Sonra ihtiyaç miktarı bile vermez. Eğer vermeye gücü yetmiyorsa onun kudretinde kusur olur. Eğer verebildiği halde vermiyorsa onun rahmetine kusur olur. Eğer ahiret sevabını vermek için dünya malı vermiyorsa açlık ve çıplaklık zahmetini çektirmeden verebilen niçin vermiyor? Eğer muktedir değilse kudreti mükemmel değildir. Malın fayda ve zararları. Bil ki mal hem zehri hem de panzehri olan bir yılana benzer. O halde malın zehri ilacından ayrılmayınca hali bilinmez. Bunun için önce malın fayda ve afetlerini bir bir beyan edelim. Malın faydaları iki kısımdır. Biri dünya ile ilgilidir. Bu kısmın izaha ihtiyacı yoktur. Zira herkes onu bilir. Diğeri de din ile ilgilidir. Din ile ilgili faydaları da üç çeşittir. Birinci çeşit, malı ibadet ya da ibadetle ilgili hususlar için nafaka yapmaktır. İbadet için harcanan mal, hac, gaza ve benzeri hususlar için harcanan maldır. İkinci çeşit, insanlara infak konulandır. Bu da dört kısımdır. Bir, sadakadır. İki, mürüvvettir. Yani misafirperverliktir. Üç, insan mal ile ırzını ve şerefini şairlerden, dilencilerden korur. Mesela bunlara mal vermekle dillerinden kurtulur. Eğer vermezse ona dil uzatıp kötülüklerini söylerler, gıybetini yaparlar ve ona söverler. 4. Malını kendi hizmetini gören kimselere vermektir. Zira herkes gidip gelmek, yıkamak, pişirmek, satın almak, ıslah etmek gibi bütün işleri kendi eliyle yaparsa bütün vakitleri bunlarla zayi olur. 3. çeşit, kendisine yardım edenlere değil hayırlı işlere harcamaktır. Mesela köprü, cami, hastane, fakirlere vakıflar yapmak ve benzerleri gibi. Bunlar hayrat-ı âmmedir. Uzun zaman kalan şeylerdir. Öldükten sonra da duanın hayır ve bereketi ruhuna ulaşır. Malın zararları. Bu afetlerin bir kısmı dünya ile, bir kısmı da din ile ilgilidir. Din ile ilgili olan afetler de 3 kısımdır. Birinci kısım, fısk ve günah yolunu kolaylaştırır. İnsanın içindeki şehvetlerin arzusu daima günah işlemektir. Fakat acizlik, kudretsizlik bu günahtan ayrı kalmanın sebeplerinden birisidir. Eğer gücü isterse, yeterse ya günah işler ya sabreder. Günah işlerse helak olur, sabrederse mihnet ve belaya müptela olur. Zira gücü yeterken sabretmek hayli zordur. İkinci kısım, malı olan kimse din yolunda kuvvetli olup kendini günahlardan korusa bile nimetlerden faydalanmaktan ve çeşitli mübahlardan kendini koruyamaz. Kim kudreti var iken arpa ekmeğini yiyip sert elbiseler giyebilir. Üçüncü kısım, Allah'ın koruduğundan başka hiç kimse bundan kurtulamaz. Eğer malı olan kimse hiç günah işlemese, ondan bol bol faydalanmasa, şüpheli şeylerden uzak kalsa, zühd ve vera yolunu hakkıyla gözetse, şöyle ki helalden kazanıp hak yoluna sarf etse bile o malı muhafaza etmek mutlaka kalbini meşgul eder. Kalp meşguliyeti de onu Hak Teala'dan uzak düşürür. Malın fayda ve zararları işte bu anlattıklarımızdır. Akıllı ve bilgili olanlar dünyaya dikkat edince bilirler ki dünyadan kifayet miktarı mal ilaçtır. Kifayetten fazlası ise zehirdir. Resulullah kendi ehli beyti için kifayet miktarı istedi ve kısaca işaret buyurdu ki kifayet miktarından fazla mal farkında olmadan helak eder. Tamah ve hırsın zararları ve kanaatin faydeleri. Bil ki tamah kötü ahlaktandır. Tamah öyle bir şeydir ki işin başında zelilliğe, sonunda da mahcubiyete sebep olduktan başka tamahkarın muradı hasıl olmaz. Bundan başka ondan birçok kötü ahlaklar da doğar. Zira bir kimse bir kimseden bir şeyi tamah edip beklerse kuşkusuz ona yaranmaya, nifak etmeye, onun hafife alma ve istihzasına sabredip bunlar gibi daha birçok manasız işlerine müsaade etmeye ve taat ve ibadeti riya ile yapmaya başlar. Resulullah buyurur ki, insanoğlunun iki vadi dolu altını olsa doymayıp bir vadi dolusu daha ister. İnsanoğlunun gözünün topraktan başka bir şey doyurmaz. Hırs ve tamağın ilacı. Bil ki hırs ve tamağın ilacı sabır acılığından, ilim tatlılığından ve amel zorluğundan mürekkep bir macundur. Bütün kalp hastalıklarının ilacı bu karışımdan mürekkeptir. Bundan 5 ilaç meydana gelir. Birincisi ameldir. İkincisi günlük yiyeceği bulunca gelecek günlerin yiyeceği için kalbini meşgul etmemektir. Üçüncüsü, eğer tamah etmeyip sabrederse üzülür. Eğer tamah edip sabretmezse hem zelil olur hem de üzülür. Bundan başka ahirette kınanıp azap görmek endişesine de düşer. Birinci hal üzere olursa sevap kazanır, medih ve takdir edilir. O halde dikkat et. Üzüntü çekip sevap kazanmak, medih ve takdir edilip aziz olmak mı? Yoksa keder ve üzüntü çekip zelil ve rüsva olup azap korkusuna düşmek mi hayırlıdır? Dördüncü ilaç, bu hırsı niçin yaptığını düşünmektir. Eğer karnını doyurmak için yapıyorsa, diğer hayvanat da çok yer. Eğer şehveti için yapıyorsa, bunu hınzır yani domuzlar da yapar. Eğer güzel elbiseler giymek için yapıyorsa, bunu gayrimüslimler de yapar. Eğer tamağa alakasını kesip kanaat ederse peygamber ve velilerden başka bir şeye benzemez. 5. ilaç, malın zararlarını düşünmelidir ki eğer malı çok olursa dünyada ve ahirette korku ve tehlikeden emin olmaz. Cömertliğin sevap ve fazileti. Bil ki fakir olan kimselerin hali hırs değil, kanaat olmalıdır. Zenginlerin hali cimrilik değil, cömertlik olmalıdır. Resulullah buyurur ki, cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan kimse o ağacın bir budağına tutunmuştur. O budak muhakkak onu cennete çeker. Cimrilik ise cehennemde bir ağaçtır. Cimri olan kimse o ağacın bir budağına yapışmış, o budak muhakkak onu cehenneme çeker. Cimriliğin kötülüğü. Bilinmiş olsun ki Allah Teala buyurur ki, kendini cimrilikten koruyan kurtuldu. Yine buyurdu ki, Hak Teala'nın kendilerine verdiğiyle cimrilik yapanların bu işi kendilerine hayırlı olduğunu sanmasınlar. Belki o kendilerine şerdir. Yakında cimrilik yaptıkları şeyleri kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Resulullah da buyurdu ki, cimrilikten uzak olunuz. Sizden önceki kavimler cimrilik sebebi ile helak oldular. İsarın, yani başkasını nefsine tercih etmenin fazileti. Bil ki isar etmek derecesi cömertlik derecesinden daha yüksektir. Zira cömert muhtaç olmadığı bir şeyi başkasına verendir. İsar ise muhtaç olduğu şeyi vermektir. Nitekim cömertliğin en üstün derecesi de budur. Cimriliğin en aşağı derecesi ise muhtaç olduğu şeyi kendinden bile esirgemektir. Mesela hasta olur, kendini tedavi ettirmez. Kalbinde birçok arzuları olur, bunları başkasından bekleyip ister ve kendi malını harcayamaz. Cömert kimdir, cimri kimdir? Bil ki herkes kendini cömert sanır, fakat bazen başkaları onu cimri bilirler. Bu itibarla cömert kimdir, cimri kimdir bilmek gerek. Zira bu büyük bir hastalıktır. Hakikati bilinmeden tedavisi mümkün olmaz. Bu itibarla bil ki her istediğini veren hiç kimse yoktur. Eğer bununla cimri olmak lazım gelirse herkes cimri olur. Bunun için bu konuda çok sözler söylenmiştir. Fakat insanların çoğunun görüşü şudur ki, şeriatın vacip kıldığı şeyi rahatlıkla yapmayan kimse cimri olur. Bunu rahatlıkla yapan kimse ise cimri olmaz. Bu söz şifa verici değildir. Zira bir kimse ekmeği ekmekçiye, eti kasaba biraz eksiktir diye geri gönderirse cimri olur. Yine çoluk çocuğun nafakasını yalnız hakimin takdir ettiği kadar veren, biraz fazla vermek için tereddüt eden kimse yine cimri olur. Cimriliğin ilacı. Bil ki cimriliğin ilacı da ilim ve terkiptir. İlmi ilaç önce cimriliğin sebebini bilmektir. Zira sebebini bilmediğin bir hastalığı tedavi etmek mümkün olmaz. İşte cimriliğin sebebi de malsız kavuşamayacağı şehvete tabi olmaktır yahut uzun ömür ümidini taşımaktır. Eğer cimri ömrünün yalnız bir gün yahut bir yıl kaldığını bilse malını harcamak ona kolay gelir. Ancak evladı olursa ve onların yaşamasını kendi yaşaması gibi arzularsa cimrilik muhkem olur. Bu sebeptendir ki Resulullah buyurur, çocuklar cimriliğin, yüreksizliğin kaynağıdır. Bazen olur ki mal sevgisinden bir batıl arzu doğar ki o arzu dünya şehveti için değil, belki malın kendisi onun sevgilisi olur. Malın efsunu. Bil ki dünya malı bir yılan gibidir. İçinde hem zehir hem de ilaç vardır. Nitekim daha önce anlatılmıştı. Yılanın efsununu bilmeyen kimse ona el uzatırsa helak olur. Malın efsunu işte bu 5 şeydedir ki 1. Malın niçin yaratıldığını bilmelidir. 2. Malı kazanma yoluna dikkat edip haram ve şüpheli yerlerden kaçınmalı. Mürüvvete, noksanlık sayılan, beğenilmeyen rüşvet almak, dilencilik yapmak gibi benzeri hususlardan sakınmalı. 3. Malın miktarını gözetip ihtiyaç miktarından fazla biriktirmemelidir. 4. Harcama yönüne dikkat etmeli, normal harcama yapmalıdır ki az şeye kanaat edebilsin. 5. Kazanmada, harcamada doğru ve iyi niyetli olmalıdır. Kazandığını çoluk çocuğunun nafakası için kazanmalıdır. Rivayet ederler ki bir kimse Hazreti İsa'ya, "Ya İsa, sana arkadaş olmak isterim," dedi. Sonra arkadaş olup yola girdiler. Bir ırmak kenarına geldiler. Yiyecek olarak yanlarında 3 ekmek götürmüşlerdi. İsa aleyhisselam su kenarında biraz dolaştıktan sonra geri geldi. Baktı ki ekmeklerin biri yok. "Ekmeklerin birine ne oldu?" dedi. O kimse "Bilmem," dedi. Oradan gittiler. Bir yerde karşılarına 2 yavrusu olan bir geyik çıktı. İsa o yavruların birini çağırdı. Geyik yavrusu İsa'nın yanına geldi. İsa onu öldürüp kebap yaptı ve ikisi de doyuncaya kadar yediler. Sonra İsa aleyhisselam o geyik yavrusunu "Allah'ın fermanıyla diril," dedi. Dirildi ve annesinin yanına gitti. Hazreti İsa, "Sana bu mucizeyi gösteren Allah hakkı için o ekmek ne oldu?" dedi. "Bilmem," dedi. Yine gittiler. Büyük bir nehrin kenarına geldiler. İsa onun elinden tuttu. O suyun üzerinden yürüdüler. İsa, "Bu mucizeyi sana gösteren Allah hakkı için o ekmeğe ne oldu?" dedi. "Bilmem," dedi. Sonra gayet kumsal bir yere geldiler. İsa, "Çok kum topladı ve Allah'ın fermanıyla altın ol," dedi. Hepsi altın oldu. İsa o altını 3'e böldü ve "Altınların bir kısmı benim, bir kısmı senin, bir kısmı da ekmeği alanın olsun," dedi. O kimse altının hırsından "Ekmek bendedir," dedi. Bunun üzerine İsa, "Altınların hepsi senin olsun," deyip altınları ve o kimseyi bırakıp gitti. O anda 2 kimse çıka geldiler. Onu öldürüp altınları almak istediler. O kimse, "Beni öldürmeyin, beraber bölüşelim," dedi. Onlar da razı oldular. Sonra aralarından biri şehirden yemek almaya gönderdiler. Gitti yemeği aldı ve kendi kendine, "Bu altınları arkadaşlarımın almasına yazık olur. Onların yemeğine zehir koyayım, bunları öldüreyim ki altınların hepsi bana kalsın," dedi. Arkadaşları da aralarında bu yemeği getirir getirmez onu öldürelim, altınların hepsi ikimize kalsın diye konuşuyorlar. Yemeği getirince onu öldürdüler. Onlar da yemeği yiyince öldüler. İsa aleyhisselam oradan geri geçerken o adamların 3'ünün de öldüğünü, altınların tamamıyla yerinde kaldığını görünce, "Dünya ne büyük uğursuzluktur ve dünyaya aldanan da ne büyük ahmaklıktır," dedi. Bu hikayeden anlaşıldı ki kişi her ne kadar üstad ve efsunlu da olsa ihtiyaç miktarından fazla mala meyletmemek, onun etrafına dolaşmamak daha iyidir. Zira çok yere yılancı da yılanın elinde can verir. Evet değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızda İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet isimli eserinden yine bir pasaj sizlere aktarmaya gayret ettik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Geceniz mübarek olsun efendim. Allah'a emanet olunuz.